Değerli dinleyenler, aziz dostlar, Erkam Radyo'ya Söz Ola programına hoş geldiniz efendim. Yeni bir haftada, yeni bir Söz Ola programında tekrar huzurlarınızdayız. Kıymetli hocamız Profesör Doktor Dursun Ali Tökel Beyefendi ile birlikte sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Değerli hocam, hayırlı huzurlu anlarımız olsun, bereketli zamanlarımız olsun.
Teşekkür ederim.
Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Kıymetli hocam, geçtiğimiz günlerde ibretli ve hikmetli bir söze denk geldim. Hani sözlerin büyükleri, büyüklerin sözleridir derler. Bize yol gösteren, ufkumuzu açan, yolumuzu aydınlatan hikmetli ve hakikatli sözlerdir bunlar. Muhammed bin Münkedir Hazretlerine şöyle bir sual sorulmuş. Demişler ki, efendim, bu dünyada lezzet namına sizde ne kaldı? Hazret demiş ki, bu dünyada demiş bana lezzet namına dostların ihtiyaçlarını gidermek, insanların kalplerine sevinç yerleştirmek, mahzun birinin gamını gidermek kaldı demiş. Allah Allah. Ya, bize bu dünyada lezzet namına ne kalıyor? Muhammed bin Münkedir Kuddisesi Ruh'a ne kalıyor? Dostların ihtiyaçlarını gidermek, insanların kalplerine sevinç yerleştirmek, mahzun birinin gamını gidermek. Yine bir zata Muhammed Hakimi Tirmizi'ye infak nedir diye sorulduğunda, infak başkasını sevindirmekle huzur bulmaktır demiş ya. Buradan yola çıkarak konuşalım hocam. Yani bu dünyada bize lezzet namına ne kalmalı? Evet. Bu dünyadan geriye bizden ne kalmalı? Ve gerçekten bu dünyada bize hakiki manada sürur verecek, ruhlarımıza lezzet verecek ve yaşadığımız hayatı daha anlamlı ve yaşanılır kılacak bu mimaride neler olmalı? Bunlar üzerine konuşalım isterim.
Teşekkür ederim. Ben de kıymetli dinleyicilerimi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı bir hafta diyorum inşallah hepimize.
Sağ olunuz.
Girişte dediğiniz söz çok önemli. Sözlerin büyükleri, büyüklerin sözleridir. Veya büyüklerin sözleri, sözlerin büyükleridir.
Tam olarak öyle.
Bu sözlerin her birisi yaşanarak, bedelleri ağır biçimde ödenerek söylenmiş sözlerdir. Yunus Emre Hazretleri'nin buyurduğu gibi söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz öyle avlu aşı, bal ile yağ der bir söz diyor ya. Dolayısıyla bu sözlerin her birisi bedelle ödenmiş sözler. Şimdi siz bu sözü okuyunca merhumun şu kavramın tartışılması lazım. Yani kalan nedir?
Kalan nedir? Kalan kalacak nedir? Olan nedir?
Evet, mesele bu. Ya bizim şeyin bir beyti vardır ya, Eşrefolu Rumi Hazretleri'nin çok güzel. Bu dünya fani, lezzetleri fani. Yani şimdi dünya fani ise, lezzetleri fani ise bu fenada bir beka var mı diye düşünmemiz lazım. İşte bu sözler bunun için söyleniyor. Kalan nedir? İşte kalan nedir diye sorduğumuz zaman bu sorunun en güzel cevabını Peygamber Efendimiz vermiş malumunuz. Bir gün bir hayvanı kesip dağıtmalarını söylüyor annelerimize, eşlerine. Onlar da dağıtıyorlar. Akşam gelip soruyor. Diyor ki dağıttınız mı? Bir but hariç veya işte bir küre kemiği hariç dağıttık deyince desene bize bir but hariç hepsi kaldı diyor. Şimdi gideni kalan saymak çok yüksek bir erdemdir.
Öyle.
Biz kalanı kalan sayıyoruz. Yanımızda kalıp gözümüzün gördüğünü kalan sayıyoruz. Oysa mübarek diyor ki kalan gidendir. Ya. Giden kalandır.
Yani ne verirsek elimizde o gelecek bize.
Evet, şimdi bu bilinçli yaşamanın yaşamak için insanın kendisini çok iyi beslemesi lazım. Yani beslemeden bu işler olmaz yani.
Asla.
Olmaz. Şimdi Mevlana Hazretleri'nin bir gün bir cimriden çok şikayet ediyorlar. O mübarek de gidip ona cimrilik kötüdür. İşte falan demiyor. Hocam buna diyor ki, sen diyor malını mı çok seversin yoksa günahlarını mı çok seversin diye bir soru soruyor. Bakın o kadar güzel bir yerden girmiş ki. O da diyor ki efendim kim malını günahını sever? Tabii ki ben malımı seviyorum diyor. O zaman diyor ki, neden günahlarını o tarafa gönderiyorsun da sevdiklerini burada bırakıyorsun diyor. Sevdikleri ne? İşte malın mülkün kim? Onları burada bırakıyorsun. Dolayısıyla aslında günahlarımız da burada kalmıyor. Sevaplarımız da burada kalmıyor. Malımız da, hiçbir şey burada kalmıyor. Yaptığımız her şey aslında bizim önden oraya gönderdiğimiz şeyler.
O kadar.
Bu yüzden okuduğun söz çok güzel söylemiş. Yani bize dünya lezzeti ne kaldı diye herkesin bir sorması lazım. İşte burada iki kavram üzerine durmak gerekiyor. Bir, kalan nedir? İki, lezzet nedir?
Kalan i̇şte, nedir, lezzet nedir?
Evet, lezzet nedir? İşte bunu tartışmak gerekiyor. Şimdi bizim Mihri Hatun diye çok kıymetli bir şairimiz vardır. Allah rahmet eylesin, 15. yüzyılda yaşamıştır. Onun bir dörtlüğü vardır hocam. Bu aynı o mübareğin söylediği lezzet üzerine. Der ki bak, şurada çok güzel. Çün yakındır çeşminin ağ o karasından ecel. Ey insan, ecel sana gözünün akından ve karasından daha yakın. İmdi ko bu rahtu bahtı kamranı hiç imiş. Yani mutlu olmak, üzüntülü olmak, işte efendim kederli olmak, sevinçli, bunların hepsi bir baktığın zaman aslında bir hiç şeyler. Çünkü bir mutluluğu bir keder hemen bozuyor. Bir kederi mutluluk hemen yok ediyor. Ve insan mızıtlıklar halinde yaşıyor. Sonra diyor ki, şöyle teşhis eyledim mihri cihanın lezzetini. Ben şu dünyada yaşadım. Bu dünyada lezzet diye bir şey var mı diye baktım diyor. Bana göre lezzet şu diyor Mihri Hatun. İlm ile savmu salat imiş, kalan hiç imiş.
Yani hocam.
Anladım ki şu dünyada lezzet diye bir şey varsa bir ilimmiş, iki oruçmuş, üç namazmış diyor. Bu üç şeyde dünyadan lezzet alan gerçek lezzeti almıştır. Bu üç şeyle ilişkisi olup lezzeti almayan bu dünyanın fani lezzetleriyle kendini kandırmıştır. Çok güzel. Burada tam da işte geçen söylemiştik, Viktor Frankl'ın o sözü vardı ya. Şimdi hocam Viktor Frank
bu insanın anlam arayış kitabının yazarı.
Yazıyor. Kitap çok kısa sürede bakın 80 dünya diline çevriliyor. 15 milyondan fazla satınca Viktor Frankl kendisi de şok olmuş.
Beklemiyor böyle
beklemiyor,
bir
şey. Beklemiyor, kimse netice. Beklemiyor ve buna soruyorlar. Yani böyle bir şey beklemiyordum, ben de beklemiyordum diyor. Peki neden bu kitap bu kadar sattı
ne
dünyada?
Ne işin sırrı?
Ne işin sırrı? Kitabın adı şu, İnsanın Anlam Arayışı. Hepimiz. İnsan anlamını kaybetmiş. İnsan neyi arar? Kaybettiği bir şeyi arar. Onu arıyor ve o kitaplarda bulmaya çalışıyor. Mesela şu an bakıyoruz dünyada en çok satılan kitapların başında kişisel gelişim kitapları, psikoloji kitapları geliyor. Niye bunlar geliyor? İnsan kaybettiği kendisini arıyor. Nasıl bulacak kendisini?
Tabii.
Nasıl bulacak? İşte bu Viktor Frankl'ın o sözü dünyayı çok etkilemiş. Bir sözü var orada o kitapta. Diyor ki, varoluşunun anlamını bulamayan insan kendisini hazlarla, lezzetlerle kandırır diyor.
Varoluşunun anlamını bulamayan insan kendisini hazlarla cezalandırır. Adeta sefaletini saadet zanneder.
Evet işte tam o, tam işte. Bakın hazzı biz bugün keyif zannediyoruz. Hazzı biz mutluluk. Şu anda çocuklarımız, kıymetli hocam, çok acı bir şey.
Maalesef.
Çocuklarımız şu an yeme peşinde değil, doyma peşinde değil. Bolluktan, çokluktan veya da ortamdan, mahalle baskısından neyse de lezzet peşinde, haz peşinde. Hani diyoruz ya, haz ve hız çağında yaşıyoruz. Çocuklarımız haz peşindeler. Peki haz nedir? İnsanın varoluşunda anlam bulamadığı zaman kendisini cezalandırdığı şeydir diyor Viktor Frankl. Haz mutluluk değil. Haz saadet getirmiyor. Haz bir cezalandırıyor. Niye cezalandırıyor? Çünkü varoluşun anlamını bulamıyor. Şimdi bak bu söylüyor, ben bu dünyada varoluşumun anlamını bulursam fani lezzetlere, fani hazlara pek de itifatkar olmuyorum. Hep de müstahane değilim. Evet. İtifatkar olmuyorum.
Çünkü
şimdi, evet.
Ballar balını bulmuş, ya, kovanım yağma olsun diyor.
Evet, bir makama geliyor. Yani tabii. Şeyin rahmetli Allah işte rahmet etsin İhramzade Hazretleri Sivas'ta Kardeşim diyor, biz öyle bir lezzet içindeyiz ki diyor, İnsanlar bunu bilselerdi kılıçlarla karhanlara birbirlerine girerlerdi. O lezzeti bizden almak için.
O manevi haz ve istirak
hali bilselerdi. Evet, evet. O da bir hal. Seninki hal ise o da bir hal. Bunu Mevlana Hazretleri çok güzel anlatmıştır. Bir bebek üzerinden anlatır bunu. Daha önce bir vesile söylemiştik. Diyor ki bebek annesinin karnındayken kanla beslenir ve bunu da tek besin zanneder. Bilmez ki onunla beslenir. Doğduğu zaman annesi çocuğa memesini verir, süt verir ona. Şu önce sütü alır böyle iter. Bu neymiştir? Ben kanla besleniyordum. Bu süt nereden geldi? Sütü biraz emince der ki aa bu ne güzel bir şeymiş ya. Resmen kan içiyormuş, haberimiz yokmuş. Bir daha da kana döndüremezsin diyor. Sonra aradan zaman geçer. Anne o çocuğa yemekler vermeye başlar. Ufak ufak işte meyve suları, yemek suları falan. Onlar reddeder. Ben sütle besleniyorum diye. Oo bakar ki sütün dışında ne lezzetler, ne tatlar, ne hazlar varmış. Yemekler yemeye başlar. Sonra diyor ki Mevlana Hazretleri zannetme ki lezzetler bu yemeklerle bitiyor. Ne lezzetler var. Tadamadığımız, bilemediğimiz. Değil mi?
Onlar ruhun tadabileceği, evet, hissedebileceği.
Evet. Onlar hazlar. Tattığı zaman işte hani derler ya açlık evliyanın rızkı şeydir, gıdasıdır denir ya. Yani. Ne gıdalar var. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz durumu, hangi durumdaysak durumu, nihai durumu zannetmememiz gerekiyor. Biz o fasıldayız ama Cenab-ı Hak diyor ya her bilenin üstünde bir bilen vardır. Her tadın üzerine bir tat vardır. Her hazın üzerine bir haz vardır. Her lezzetin ötesinde bir lezzet vardır. Biz şu dünyada hangi lezzet tadalım, ötesi de var bunun. Daha ötesi var. Bunu unutmamamız lazım. Ben şu anda lezzet denen şeyin yüzse dünyada bir ikisini tadıyorum. 10'a çıkan var, 20'ye çıkan var, 50'ye çıkan var. Ama o bitmiyor asla. Dolayısıyla o ne demişti lezzet için? Ne demişti? Dünyada bana kalan lezzet mübarek.
Evet. Dostların ihtiyaçlarını gidermek, insanların kalplerine sevinç yerleştirmek, ya. Mahzun birinin gamını gidermek.
İşte bak, işte ya. Bu tam bir peygamberi bir haldir bu yani. İnsanların mutluluğuyla mutlu olmak. İnsanları mutlu ederek mutlu olmak. Şimdi burada şeyin Yunus Emre Hazretleri'nin bir şiiri vardır hocam.
Mümkünse, ya, hocam,
mümkünse bu şeyi bir okuyayım ben.
Lütfen efendim.
Ondan çok güzel şeyleri vardır. Şimdi geldin bu dar-ı mihnete, şimdi Yunus Emre Hazretleri aldandın fani lezzete diyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bunlar tabii dünyayı hor görmek, küçük görmek için söylenmiyor hocam. Sadece dünyadaki lezzetlerin lezzetten ibaret zannetmeyelim diye söyleniyor. Bak diyor ki geldim bu dar-ı mihnete. Şimdi mihnet bu dünyaya mihnet ülkesi diyor. Biliyorsun mihnet kelimesinin Türkçe'de en iyi kullanılan kelime imtihan kelimesidir. İmtihan kelimesi mihnetten gelir. Yani bir sıkıntıya düşmektir. İmtihanın anlamı düşmek. Dar-ı mihnete geldik. Ama bu dar-ı mihnetteki fani lezzetlere aldandık. Sonra diyoruz ki heves edip hak sohbete dadın tatmayasın bir gidiyor.
Allah Allah.
Hüseyin Hazretleri bakın. Şöyle bir şey söylüyor. Sen bu mihnet dünyasına geldik. Hep beraber geldik. Tamam geldik kardeşim. Şimdi mihnet dünyasının bir imtihan dünyası olduğunu bildik. Bildik tamam. Bildik. Şimdi bu lezzetlere kandık mı? Kandık. Olabilir. Kandık tamam. Ama diyor ki lezzete, bu fani lezzete kanmış insanlar hak sohbetinden tat alamazlar diyor. Bak, heves edip hak sohbetine hem dünya lezzetine dalmışsın gırtlağa kadar, keyif için, zevk için nesin? Bir de diyorsun ki ben hak sohbetinden zevk alayım. İşte o olmaz diyor. O olmaz.
Ya, hane önce mamur olacak.
Evet, evet.
Beyt'te geçtiği gibi.
Evet, yani hak sohbetinden tad almak için mihnet lezzetinden birazcık uzaklaşman lazım. Çok nefis bir tespit bu. Mesela şöyle, manevi sohbetlerden, ilmi irfani konuşmalardan, muhabbet sohbet alemlerinden haz almayan, zevk almayan, usanan, bıkan, korkup kaçan insanların özelliğini söylüyor. Bunların özelliği fani lezzetleri çok tatmışlar. Bu lezzette kendini kandırdığı için hak sohbeti buna girmiyor. Şimdi bu çok kıymetli bir söylem şu açıdan. Hani demiştik ya Abdülaziz Bekkin Hazretleri'ne soruyorlar. İşte efendim filanca kişi, birkaç kişi sayıyorlar. Nasıl bu kadar cesur olabiliyorlar? Nasıl bu kadar yalın kılıç savaşıyorlar? Diyor ki hak korkusunu bir zırh gibi giyene hiçbir korku işlemez. Bak çok güzel. İki, buradan şu anlam çıkıyor. Biz bunu çoğaltırsak. Hak sevgisini kuşanmış bir kişiye başka sevgi girmez. Üç, hak sohbetinden lezzet alana başka bir lezzet girmez.
Girmez.
Şimdi bunlar basit bir formülleri var. Mevlana Hazretleri'nin böyle bazen oruç tutarmış, üç günde bir iftar edermiş böyle. Bunların tuhaf şey mevlevileri vardır, edermiş. Yemekte pek ilfeti yok. Mesela evine geldiği zaman işte evde yemek falan var mı diye sorarlarsa var diye sayarlarmış işte. Desene demiş evimiz Firavun evine benzedi dermiş. Eğer evde bir şey yok derlerse ey evimiz peygamber evi gibi dermiş. Ya şimdi ben düşünüyorum. Kıymetli dinleyicilerimiz de düşünsünler. Birisi bizim eve gitsem desem ki hanım evde yiyecek bir şey var mı desem var ya. Aman yarım. Bu evde var ya bir hafta yiyecek bir şey kesin vardır ha. Şimdi Mevlana'yı seviyorsak, itibar ediyorsak şu cümleyi düşünelim. Yani dedi ki diyor, evde yiyecek bir şey var desene evimiz Firavun evine benzeri dedi diyor. Neden? Yarın endişesi. Bir şey yoksa peygamber evi gibi dedi diyor. Bu demek değil ki evimiz tam takır olsun, bomboş olsun. Kardeş bazı şeyleri kaçırıyoruz işte bak. Yunus Emre Hazretleri diyor ki, yani sen bir ilmi sohbetten, rahmani bir muhabbetten, dini bir sohbetten zevk almıyorsan, kaçmaya çalışıyorsan anla ki kardeş seni dünya zevkleri fiziği kuşatmış, zırhlanmışsın, sana sohbet girmiyor. Dünya sohbetini kuşanmış kişiye ilahi sohbet girmiyor.
Tamam. Niye hocam? Ya. Şemseddin Sivasi Hazretleri'nin bir beytinde geçtiği gibi. Sür çıkar ayarı dilden ta tecelli ede hak. Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan.
Evet. Değil mi? Ya bir padişahın gelmesi için hanelerin güzel tertemiz olması lazım. Şimdi bizim çok kıymetli şairlerimiz var. Şimdi Ahmet Paşa merhum bakın. İki beytini okuyacağım.
Lütfen.
Diyor ki ehli zahir gözüne gerçi elem gibi gelir. Dil ücan lezzetidir zahmeti dervişlerin.
Yani şimdi hocam.
İnsanlar lezzet deyince yemekleri anlarlar. İçmeyi anlarlar. Tamam olabilir. Hadi bu lezzetlidir. Yani çok lezzetli bir yemek yedik. İyi kardeş afiyet olsun. Çok lezzetli bir şerbet içtik. İşte su içtik, çay içtik. Tamam olabilir. Ama şunu bil ki lezzet yemekten ibaret değil. Tamam, onu bil. Tamam. Lezzetli yemekler yiyelim. Güzel de. Lezzeti ondan ibaret zannetme. Bak diyor ki ehli zahir gözüne elem gibi gelir. Dil ücan lezzetidir zahmeti dervişlerin. Dervişlerin asıl lezzet dediği şey ise gönlün ve canın lezzetidir. Yani gönlümüz ve canımız bir o da lezzet peşinde. Kalbin de lezzet peşinde. Hani senin miden lezzet peşinde ya. Kardeş kalbin de lezzet peşinde. Ruhun da lezzet peşinde. Sen şimdi ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum? Ben midemin lezzetini tatmin ediyorum. Tamam. Güzel yemekler yiyorum. Tatlı yemekler yiyorum. Peki gönlün lezzeti ne olacak? Gönlün lezzeti ne? İlmi irfan işte.
Tabii.
Kalbin şey ne? Zikri tesbih lezzeti. O da istiyor. Ruhun şeyi tefekkür. Tamam mı? Evet. Bunlar lezzet peşinde. Diyorlar ki bu büyük arifler. Ey kardeşim sadece yemeğin lezzetiyle yetinme. Ruhun da lezzetini ver. Kalbin de lezzetini ver ki dengede bulunasın.
İşte o ruhun, yüzden. Kalbin lezzeti de bir yerde hocam. Bugün kimin kalbine hangi sevinci salabilirim? Hangi yaraya merhem olur? Hangi evet. Hayrı yapabilirim derdiyle yaşamaktan geçiyor sanırım. Yani i̇şte, derya gönüllü olmak böyle bir
tabii. Şey. Ama diyor ya bir gönül al diyor ya bir gönül al.
Efendim, senin için Hacı Ekber olsun.
Evet. Gönül nasıl alınır diyor. Gönül verilerek alınır ya. Diyor. Yani bir gönül vermeden yani bir işe gönül vermeden bir gönlü kırır tamir etmeden Allah nerededir diyorsun. Allah'a mekan var mı? Haşa Allah'a mekan tahsis edemeyiz. Ama ne diyor? Allah kalbi kırıklarla beraberdir. Gönlü kırıklar. İşte sen eğer bir gönlü kırık kişinin kalbini tamir edersen işte Allah'a bulaşmışsın demektir. Allah'la berabersin demektir. Çünkü orada o yani. Şimdi bu anlamda bakın Yunus Emre Hazretleri'nin bir şiirini okuyacağım hocam, bir gazelini. Çok güzel bir gazeli vardır. Bütün bu şeyleri anlatan, bu şiirlerin yazılma sebebi zaten bu. İnsanları manen, ruhen, kalben, fikren beslemek. Şimdi biz her hafta şunu konuşuyoruz. Yani işin özü şu. İnsanlar bilhassa modern zamanlarda beslemeye çok dikkat ediyorlar. Çok dikkat ediyoruz. İşte efendim dengeli beslenelim, vitaminli beslenelim, proteinli beslenelim, vitaminlerimizi çok haklı beslenelim. Ama bu arifler ve alimler bize şunu söylüyorlar. İnsan bedenden ibaret değil.
Değil.
Değil. Eğer ibaret olsaydı öldüğümüz zaman beden çürümezdi yani. Bir şey var, o gidince beden çürüyor, bir şey oluyor. İnsanın bir kalbi var, bir fikri var, bir ruhu var. Diyor ki sevgili kardeşim, bedeni besliyorsun ya, ruh da beslenmeli. Gönül de beslenmeli, fikir de beslenmeli, zihin de beslenmeli. Bak, bunları beslemezsen, onları zayıf bırakırsan, onlar nasıl bedeni zayıf bırakınca ne hale düşüyorsan, aynı hale düşüyorsun. Fark etmiyorsun. İşte bu defrakın dediği oluyor. Varoluşun anlamını bulamıyorsun, hazla vuruyorsun kendini. Şimdi diyor ki Yunus Emre Hazretleri bir gazelinde, nice bir besleyesin bu kat ile kameti, düştün dünya zevkine, unuttun kıyameti diyor.
Bir daha tekrar eder misin, lütfeder misin?
Nice bir besleyesin bu kat ile kameti, düştün dünya zevkine, unuttun kıyameti. Şimdi bize bir panorama çiziyor Yunus Emre Hazretleri. Bize bir panorama çiziyor. Bize bir ayna tutuyor, bir resim tutuyor. Diyor ki, bak kardeş, şimdi sana seni anlatacağım. Beni bir dinle diyor. Diyor ki, bu kat ile kameti, yani bu boyunu, posunu, vücudunu nice besleyeceksin, besliyorsun, güzel. Ama dünya zevkine kapıldın, kıyamet diye bir şey var. Galiba onu unuttun diyor. Unuttun. Bak, Yunus Emre Hazretleri kimseyi bühtan etmiyor, suçlamıyor, öfkelenmiyor, bağırmıyor, çağırmıyor. Sadece bir şey hatırlatıyor. Her zaman söylüyor hocam, bakın, Peygamberimiz Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bir müzekkir olarak anar. Peygamberler müzekkirdirler. Hani o ayet var ya, fezekkir, innema ente müzekkir, hatırlat, sen bir hatırlatıcısın. Niye? İnsanlar unutuyorlar. Şimdi Yunus Emre bir müzekkir olarak bize bir şey hatırlatıyor. Diyor ki, kendini beslemeye verdin, güzel, ama kıyamet diye bir şey var, ha, unuttun diyor onu. Sonra diyor ki, bak, bize hatırlatarak, topraktan yaratıldın, yine topraktır yerin, toprak olan kişiler nedir bu alameti? Müthiş bir uyarı ya bu. Diyor kardeş, topraktan geldin, toprağa gideceksin, tamam mı, onu biliyor musun diyor yani. Biliyoruz, evet, biliyorsan ona göre davran. Yeri toprak olan kişide ne bu alametler, ne bu kavgalar, bu gürültüler, bu yemeler, içmeler, makamlar, evler, işte arsalar, hiç ölmeyecekmiş gibi şey. Tamam, bak, bunlar yapıyorsun. Topraktan gelip toprağa gidecek olan bir insan, yani buna örnek olarak şeyi verirler ya, yani bir yere misafirliğe gitmişsiniz, siz bir yere oturmak istiyorsunuz, ev sahibi size bir yer biçiyor, diyor ki şuraya otur diyor, sen diyorsun ki hayır, ben şuraya oturacağım. Sonra o odada bakıyorsun hoşuna giden eşyalar var. Bakıyorsun onları cebine doldurmaya. Derler kardeş, sen ne yapıyorsun, sen misafirsin. Ne alakası var ya, bunlar çok güzelmiş ya, bu kaplar, kaçaklar, şunlar.
Diyebilir misin?
Diyebilir misin, böyle bir şey olabilir mi?
Mümkünatı yok. Kapı dışarı ederler.
Tabii, adam misafirlikmiş, evi soyuyor göz göre göre ya. Kardeş, sen buraya bir muhabbete, bir selama geldik ya. İki çay içip gideceksin kardeşim. Adam çuvallarla gelmiş eve. Ne götürsem kârdır diyor. Saçmalığa bak ya.
Demek ki hocam, insanın başına aslında bir yerde ne gelirse, şu dünya misafirhanesinde misafir ve emanetçi olduğunu unutmaktan geliyor.
İşte evet, unutuyoruz ve bu şiirler bize bunu hatırlatıyor.
Cenab-ı Hak
ayetlerle hatırlatıyor, peygamber hadislerle anlatıyor. Alimler ve arifler bu sözlerle, şiirlerle, Kur'an'dan ilhamla, peygamberimizden ilhamla bizi hatırlatıyor. Çünkü bazı şeyleri çok çabuk unutuyorsun. Unutma, bak, sana bir şey hatırlatacağım. Diyor, söylüyor. Uslu değil delidir. Yüce saraylar yapan, akıbet viran olur cümlenin imareti. Şimdi yani Yunus Emre Hazretleri saray yapanlara, büyük binalar yapanlara, köşkler, kasırlar yapanlara uslu değil diyor bunlar. Bunlar uslu akıllı, biliyorsun. akıllı değiller galiba. Çünkü sonunda viran olacak şeyler için bu ne zahmete giriyorlar. Tamam, onları da yap. Ama sizin şeyimin çok güzel sözü vardır. Ömer Hayyam'ın bir dörtlüğü vardır. Ömer Hayyam diyor ki, ey diyor kişi diyor, bak dikkat et. Şu testiyi diyor diktiğin kafana içiyorsun ya. O testi diyor bir kralın diyor mezarındaki toprağını alıp yapıl, dikkat et diyor yani. Hakikaten bak bu müthiş bir şey bu. Yani bunlar bize bir hatırlatma. Şimdi ben eğer böyle bir cümleyi duyduğum zaman, ya kardeşim kalıcı şeyler, ebedi olan şeyler peşinde olayım. Tamam. Adam şöyle düşünüyor. Hocam şöyle bir şey var. Bunlar niye böyle söylüyor biliyor musun? 17. yüzyılda İstanbul'da büyük yangınlar çıkınca 3. Ahmet yanılmıyorsam bir Arap yasaklıyor. Diyor ki bundan sonra diyor kagir, yani ahşap evler yapılmaya, taştan evler yapıla. Tamam mı? Çünkü bir yangın çıkıyor, bir ev yanıyor, bütün mahalle yanıyor. Yani çok yanlış bir şey ahşap ev yapmak. Yasaklıyor, ferman çıkıyor. Hocam kimse fermanı takmıyor, dinlemiyor. Yine ahşap evler yapıyorlar. Birkaç tane paşa hazretleri kendilerine taştan güzel ev yapıyorlar. Bir gün sabah kapılara bakıyorlar ki kalkmışlar o paşalar. Kapıda bir kağıt çivilenmiş kapıya. Üstüne şu yazıyor: siz kafir oldunuz.
Allah Allah.
Bakın oldunuz. Ne demek bu? Çünkü bu şöyle bir şey hocam. Osmanlı'da diyor, hatta Necati'nin beyti vardır: zira kafir binası muhkem olur. Yahudiler, Rumlar, Ermeniler, Hristiyanlar neyse, bunlar evlerini taştan yapıyorlar. Müslüman kesin ahşaptan yapıyor. Şöyle düşünür diyor Osmanlı Müslümanları, Türkleri: Allah ebedidir. Onun evleri ebedi olur, camiler. İlim Allah'ın sıfatıdır. İlim yerleri de ebedi olur, medreseler. İşte efendim hayır eserleri, çeşmeler ebedidir, çeşme. Ama kul fanidir, evi fani olur. Taştan ev olmaz. Ahşap olacak. Yani Müslüman Türklerin dünya felsefesi bu. Yunus Emre bunu derken böyle bak boşa söylemiyor ha. Şeyh İslam Hazretleri bir konakta oturuyor. Ahşap bir evde oturuyor yani. Tamam mı? Devlet ebed müddet olduğu için işte taştan yapıyorlar. Devlet ebed müddet. Ama kul fanidir, evi fani olacak kardeşim. Adam evini yaparken bir felsefesi var yani. Ahşaptan ev yapıyor fani olduğu için. Ahşap da fani ama taş bakidir diye.
Hiçbir zaman bir yerli edasıyla dolaşmıyor bu yeryüzünde.
Evet, yani bir misafir gibi dolaşıyor. İhya etmeye, ihya olmaya çalışmıyor. İhya etmeye çalışıyor. İnsanlar ihya, o vakıf dediğin büyük medeniyetlerin tabii anlamı ne? İşte bu tam bahsettiğiniz cümle girişte vakıf medeniyetinin esası, özü bu.
Öyle.
Yani hatta güzel bir şey vardır. Yahudiler biliyorsunuz peygamberim Hazreti Musa'ya dediler ki bir gün Cenab-ı Hak davet etti misafir gelsin bize diye. Diyor ki deli misiniz? Cenab-ı Hak misafir gelir mi? Ne, insan mı bu ya? Yok diyorlar, biz davet et gelsin. Yahudi inat işte. O da Cenab-ı Hakk'ı söylemeye bunu çekiniyor. Cenab-ı Hak diyor ki kullarıma söyle diyor, ne istiyorlar diyor benden. Ya Rasul diyor ki ya Rabbi böyle böyle dediler, ben bir şey diyeyim. Tamam siz diyor ziyafet sofralı kurun, ben geleceğim diyor. Hocam filanca gün belirliyorlar. Sofralar kurulu, gelen yok, giden yok. Lan, Cenab-ı Hak gelmesi lazım. Bekliyorlar, gelmiyor. Diyor ki ey Musa niye gelmedi filan. O da anlamıyor. Sonra diyor ki ya Rabbi diyor işte sen gelecektin. Bu kullar da seni bekliyorlar. Ben geldim diyor ya. Geldim diyor. Diyor öğlene doğru diyor bir garip geldi oraya. Size iki çorba işte bir tabak yemek istedi. Onu ite kaka kovduğumuz orada. O bendim diyor işte. Abo. Yani Allah bir şeyin rızasıyla beraberdir. Allah'ın eli yok diye Allah'ın eli vardır. Allah'ın sopası vardır. Dolayısıyla bunlar şimdi bu şiirleri kıymetli yapan, mesela bu işte saraylar, kasırlar yapan insanları eleştiren insanlar aslında bize bugün tuhaf geliyor ama o gün bunu yaşıyorlar zaten.
Tabii.
Bakın hep şu denir. Ben eski edebiyat, divan edebiyatı çalışıyorum. Derler ki divan edebiyatı derler saray edebiyatı diye bir söz vardır. Böyle, tamam mı? Aşağılamak için.
Halbuki.
Ama sormak lazım. Osmanlı'da saray var mıydı? Bak. Yahya Kemal Venedik'e gitmiş. Orada geziyor. Diyor ki siz diyor sarayın diyor, gelin diyor Venedik'te, Paris'te, işte Roma'da görün. Bizim Topkapı Sarayı bunların yanında ahır bile sayılmaz diyor. O atalarımız var hocam, bak çok kıymetli bir şeydir bu. Kanuni Sultan Süleyman dünyanın en muhteşem hükümdarı. Süleymaniye Camii'nin bulunduğu yer dünyanın en güzel manzaralarından birine, açılarından birine sahipmiş böyle manzara olarak. Oraya dünyanın en muhteşem sarayını yaptırabilirdi. Ama oraya cami yaptırdı diyorlar. Gerçekten biz o insanların büyüklüğünü asla anlamıyoruz ya. Ve bütün Osmanlı hükümdarları o gecekonduda yaşadılar yani. Saray denmeye
o zaman kıyaslarız. Topkapı Sarayı tabii canım.
Tabii diğerlerine kıyaslayın. Moskova'daki saraylara, Paris'teki, Roma'daki kıyaslayın bakın. Ya Kemal kendi söylüyor bunu. Ahır gibi. Taşlardan böyle dümdüz bir binadır diyor. Şimdi şu beyti kuran kişi o hayatın içinde bir kişiydi. Bugün biz tamam dünyayı imar etmek için ne kadar canhıraşı uğraşıyoruz. Kardeş diyor bir de kıyamet var. Haberin var mı diyor. Bak söylüyor.
Ebedi bir hayat var diyor.
Evet onu haberin var mı diyor. Ha, onu uyarıyor bizi. Sana dünyanı eleştirmiyor. Ahiretini boş vermeni eleştiriyor. Ama şu insan dünyayı imar ettikçe ahireti unutmaya başlıyor. İşte aynen. O dedi o. Ve şurada şu cümle çok kıymetlidir hocam. Dürüş kazan, bak Yunus Emre Hazretleri'nin şu cümlesi bir medeniyet manifestosudur. Dürüş kazan, ye, yedir, bir gönül ele getir. Nefsin yüz Kabe'den yiğrektir bir gönül ziyaret.
Tabii, tabii.
Bakın diyor ki, dürüş yani çalış, kazan, ye, yedir. Bak bu çok güzel.
En önemlisi.
Ye, diyor yedir. Kardeş çalış, kazan, ye ama yedirmeyi de unutma.
Tabii.
Biz onu unuttuk şu an işte.
Onu unuttuk. Yine Yunus Emre'nin dediği gibi hocam, bir hastaya vardın ise.
Ya.
Bir içim su verdin ise, yarın anda karşı gele hak şarabın içmiş.
Evet, işte budur.
Bir miskini gördün ise,
evet.
Bir eskice verdin ise, yarın anda sana gele hulledonun biçmiş gibi. Yunus evet. Emre çok güzel özetlemiş Mısır.
Evet, Yunus Emre'nin bu cümlesi hakikaten o da bu da bir medeniyet manifestosu. Dürüş, kazan, ye yedir. Çalış kardeşim, çalış, kazan. Kimseye muhtaç olma. Ya. El açma. Bak sakın bu miskin
zillete
değil.
Düşme.
Düşme. Tabii. Ye ama yedirmeyi unutma. Peşinde ne diyor? Yedir, bir gönül ele geçir. Bu dünyada insanın elde edeceği, kazanacağı en yüce, en büyük nimet bir gönül kazanmaktır. Çünkü bak söylüyor, yüz Kabe'den yiğrektir bir gönül ziyareti. Bir gönlün ziyaret etmek, bir garibi, bir yetimi, bir yoksulu yedirip içirmek, abad etmek, işte bu yüz tane Kabe'yi ziyaretten daha iyidir diyor. Onu da yap ama bunu da unutma.
Ya.
Hani var ya Abdullah Mübarek Hazretleri'nin hacca giderken
malumuştu değil mi? Konuşmuştuk daha önce.
Evet
tabii,
ne kadar
tabii.
Kıymetli bir şey. Geri dönüyordu orada bir garip görünce. Şimdi bu bizim, hocam bak bu bizim milletimizin asırlar boyu hayat felsefesi olmuş. Ne bu? Dede Korkut'ta vardı ya işte çocuğu olmuyor, savaşa gidiyor falan bütün bir şey. Allah'tan bir şey istiyorsun. Benim çocuğum olmuyor, bütün tedaviler oldu, yol kapalı bulamıyorum. İşte efendim Allah'tan işte saadet istiyorum, sağlık istiyorum, bir şey istiyorum. Dede Korkut diyordu ki tamam bunun için ne yapacaksın? Bir, fakirleri zengin yap, yoksulları bay kıl diyor, açları doyur, çıplakları giydir, borçluları borcundan kurtar. O zaman Allah sana istediğini verir.
Tabii.
İşte şu Yunus Emre Hazretleri'nin bu beyti bizim hayat felsefemiz olmuş asırlar boyu. Bir şey onu unuttuk. Herkes kendi ailesine daldı. Benim ailem, benim çocuğum, benim eğitimim, aynen. Benim konforum. Benim kardeşlerim ne alemde? Ya. Yeğenlerim ne alemde? Teyzem, dayım ne alemde? Akraba ne? Hiç herkes unuttu. Şu an var ya zaten misafirlikte kalktı bu pandemi hikayesinin. İnsanlar herkes kendi ailesine yatırım yapıyor. Bakın bu var ya bir fecaat bizim için. Her zaman diyoruz Cenab-ı Hak akrabaya yardımı emrediyor. İnna Allah ye'muru bil adli vel ihsani ve ita.
Her cuma değil mi?
Her cuma dinliyoruz. İşte bunlar haşa hayat fantazi değil. Yunus Emre'nin telkini değil. Veya bunlar boş laflar değil. Allah diyor ki önce adaleti emrediyor, adil olun. İki, ihsanı emrediyor. Üç, akraba yardımı emrediyor. Bu şu an bizim konuştuğumuz şeyler haşa bir fantazi değil. Bir terkin veya tebliğ veya tesir değil. Allah'ın emri böyledir. Bak o ayet emriyle başlıyor. Bu yüzden diyor ki mübarek, kerametim var diyen halkat sağlusluk satan, ben keramet sahibim diye halka hava atanlar var, bir takım insanlar. Diyor ki nefsin Müslüman etsin var ise kerameti.
Kerametin varsa önce nefsini Müslüman.
Evet. Yani keramet sahibi kimdir demişler ya, en büyük keramet istikamet.
İstikamet, amin.
Daha büyük keramet yok. İnsan nefsini istikamet üzere tutabiliyorsa, tamam mı? Sırat-ı müstakim var ya Fatih. Bir insan kendini sırat-ı müstakimi tutabiliyorsa, Yunus Emre'nin dediği gibi, tamam mı? Yediriyorsa, içiriyorsa, bir gün ele geçiriyorsa, kardeş bundan büyük keramet yok ya.
Aynen öyle.
En büyük keramet işte bu. Bak ne kadar güzel söylemiş. Nefsi Müslüman istimarası kerameti. Bazı insana böyle mucize isterler, keramet isterler, beklerler, var mı derler. Var kardeş. İnsanın istikamet üzere olması. Yani ben şimdi şunu düşünüyorum buna göre. Ben eğer birilerini yedirip içirebilecek bir bahtiyarlığa sahipsem, insanların gönüllerini kazanıyorsam, yani dua alıyorsam. Bizde şöyle bir şey olmuş hocam. Dua etmek bize çok yüceltilmiş. Bak çok yüceltilmiş. Yani dua edin, dua edin, dua. Kardeşim, dua etmek kolay. Marifet dua almakta. Şimdi insanlar, ben yani gerçekten dua etmenin yüceltilmesine bir şey demiyorum. Dua etmek etken bir eylem değil, edilgen bir eylem. Ben dua ediyorum kendime. Ya Rabbi şunu ver, ya Rabbi bunu ver, şöyle olayım, bir tahmin edeyim. Bizim medeniyetimiz diyor ki kardeş, dua etmeden önce dua alman lazım. Önce bir dua al bakayım bir. Ondan sonra dua et. Hatta dua etmene gerek kalmayacak.
Yani heybeyi Allah razı olsun dualarıyla doldurmak lazım.
Evet, evet. Ha,
ne işte. Kadar çok Allah razı olsun duasına muhatap olursak,
evet.
Asıl zenginlik de orada. İşte asıl o. Bahtiyarlık da orada.
Çünkü Mevla Hazretleri diyor ya, insan bazen durup dururken birden bir inşirah hisseder. Bir genişlik, bir rahatlık.
Ferahlık.
Bir ferahlık hisseder. Bir mutlu olur durup dururken. Bir işi rast gider durup dururken ya, hiç beklemediği anda. Niye böyle oluyor diyor. Bir iyilik yapmıştır. Bir gönül almıştır.
Yerini bulmuştur.
Yerini bulmuştur. Ona cevabını gönderirler diyor. Yani şimdi sen şöyle demeyelim işte biz. Efendim iyilik yaptık da işte başımıza kuş mu, tarih kuşu mu kondu. İşte beste kargayı oysun gözünü, iyilik yaptık hep kötülük. Öyle değil arkadaşlar. Allah iyilikte zayi etmez.
Aslında.
Hani meşhur söz var ya. Kömürü tonla tartarlar. Altını gramla tartarlar. Elması kıratla tartarlar. Ama sevabı zerreyle tartarlar. Zerreyle ya. Bak müthiş bir şey bu. Zerrenin kendi yok ya. Cenab-ı Hak en ufak bir sevabı, ameli, iyiliği zerreyle tartıyor ya. Müthiş bir şey bu. Yani altından elmasından çok daha kıymetli. Dolayısıyla Yunus Emre Hazretleri'nin bu nefsi Müslüman etsin var ise kerameti diyen sözü bize bir eylem biçimi teklif ediyor ya. Tamam mı? Kardeş sen istikamet üzerindeysen zaten keramet sahibisin. Tamam mı? Nefsini Müslüman etmişsin. Nedir nefsini Müslüman etmek? Kişinin konforuna düşüp kendisinin dışındakileri unutmasına mani olmasıdır. Başkaları da var. Devam ediyor bakın. Nefsi Müslüman eden kimmiş bunlar? Nefsi Müslüman eden, hak yola doğru giden, yarın ona olacak Muhammed şefaati. Yani istikameti tutturmuş, Müslüman olmuşsa bir kişi, yani nefsini istikamette tutuyorsa o kişi ve bu kişi hak yolunda daimse Allah'ın peygamberinin şefaati onunla beraberdir diyor. Daha ne istiyorsun ya? En büyük şefaat bu. Bizim bunlar şu. Yarın için çocuğumun yarın ne olacak, benim yarın ne olacak diye mal biriktiren, para biriktiren, işte ev alan, şu alan insanlar var. Haklılar. Tamam. Yani çocuğumun yarın ne olacak? Hatta şimdi yatırım yapıyorlar çocuklar için şudur budur. Evde Mevla Hazretleri diyor ya, kızlara çeyiz hazırlarlar diyor. Anneler, daha kız beşikte çeyiz hazırlıyorsun. Diyor ki ey adam, senin çeyizin ne alemde?
Ebediyet yurdun için, gerçek ikametgahın için.
He, onu soruyorlar.
Sen ne hazırladın?
Onu soruyorlar. Yani sadece dünya çeyizini hazırla, güzel. Ne güzel yapıyorsun. Şüphe yok. Fena değil. Ahiret çeyizi hazırlıyor musun ya? Onu soruyorlar. Bütün mesele bu. Konumuz şu anda bu yani. Diyor ki bak, 100.000 peygamber gele, hiç şefaati olmaya var. Eğer olmaz ise Allah'ın inayeti. Ama şurada bir geçse ki Allah inayet etmezse peygamber şefaat de olmazsa ona göre.
Yok.
Ona da bir şey olacak yani. Yunus, şimdi sen dahi gerçeklerden ola gör. Gerçek erenleri imiş cümlenin ziyareti. Yani bir erenin gönlüne girebiliyorsan, tamam mı? Bir eren sana nazar ediyorsa, ermiş kişi, işte o zaman sen gerçek ziyareti bulmuşsun demektir diyor. Evet.
Evet hocam.
Ya ya.
Yani hakikaten büyüklerin sözleri, sözlerin büyükleri, sözlerin büyükleri, büyüklerin sözleri, bu hakikatler.
Evet.
Yani bizi böyle düştüğümüz yerden kaldıracak, kendi küllerimizden doğuracak hakikatli ifadeler. Hazreti Mevlana da diyor ki, fakru zaruret içinde boğulan gönüller dumanla dolu bir eve benzer. Sen onların derdini dinlemek suretiyle o dumanlı eve bir pencere aç ki onun dumanı çekilsin, senin de kalbin rakikleşip ruhun incelsin. Eğer sen varını yoğunu, malını mülkünü verir bir gönül kazanırsan, o gönül mezarda, o kapkara gecede gelir sana ışık verir.
Ya.
Yani hayatın anlamını buralarda ara diyor.
Tabii tabii.
Bu boş şeylerle saadetini, sefaletini saadet zannetme.
Şimdi Mevlana Hazretleri böyle imanı ve ameli bir tuhaf bir teşbihi vardır hocam.
Tabii.
Der ki, kedi eğer etrafta dolaşıyorsa fareler diriklerinin başını çıkaramazlar der. Hı. Eğer etrafı fareler basmışsa andaki kedi yok olduğu için der. Müthiş bir şey bu.
Tabii.
Bak, bu imanla amel kedi gibidir, tamam mı? Onlar ikisi el ele verirse var ya, etrafta günah fareler dolaşamazlar. Tamam mı? O şeytanlar dolaşamazlar. Ama sen, şu da bir gerçek ki tüm bunlar hocam döner dolaşır şuna gelir. Konuştuğumuz meseleler. Hı. Hani Mevlana Hazretleri bu sözleri, şu hakikati ortaya koyuyor. Hepsi daha doğrusu. Diyor ki amel imanın ekmeğidir, suyudur, yemeğidir. Eğer bir iman amelle beslenmezse bütün bu konuştuğumuz şeyleri anlamaz. Anlayamaz yani. Yani ilim ne kadar bol olursa olsun, iman amelle beraber değilse hocam, o iman işe yaramıyor. Demiştik ya, Mehmet Akif'in çok güzel bir sözü vardı. Demişti ki, iman demişti Mevla Hazretleri, Mehmet Akif, iman kişinin hareketlerinin onun için rezilet mi, fazilet mi olmasına karar veren şeydir diyordu. Tamam, ben bir harekette bulunuyorum. Ya bu hareket acaba benim rezil mi edecek, vezir mi edecek? İşte buna iman karar verir. Dolayısıyla imanını amelle beslemeyen insanlar imanın lezzetinden, gücünden, kuvvetinden asla yer alamaz. Bütün bunlar iman meselesi. Yani konuştuğumuz her şey iman meselesi.
Öyle tabii. O varsa her şey anlamlı çünkü.
Evet evet. Yani şimdi bu ya işte kıymetli. Efendim Müslümanlar dünyayı berbat edin, işte dünyayı unutun, geçen bir söz söylüyor. Ahiretinizi imar edin. Hatta ilahiyat profesörü demiş bunu ya. Demiş işte bu İslam'ın bu tarafı işte insanları fakirleştirir, yoksullaştırır. Lan ne alakası var? Orta çağ dediğin zamanda dünyanın en zengin devletleri Müslüman devletlerdi kardeşim. Ya. Dünya medeniyeti Osmanlı eşekle katırla mı götürdü ya?
Hiç.
O muhteşem zengin nereden geldi? Bunlar bir iman meselesi. Kişinin imanı kavileştikçe hocam dengesi artar. İman zayıflayınca denge şaşıyor. Ne oluyor? Basit bir şey bak. İman zayıflıyor. Kişinin dünyaya dört elle sarılması artıyor. Doğal bir şey, sonuç bu. İman kuvvetlendikçe kişi dünya ahiret dengesini kurmaya çalışıyor. Çünkü Müslüman dünyayı ihmal edemez. Ayette var ya, vela tense nasibe kemine, dünyadan nasip unutmayacaksın. Ama Cenab-ı Hak ikisinin arasındaki denge kurmayı tavsiye ediyor. Bütün alimler bunu söylüyor, arifler. Dünyayı terk et, bir lokma bir hırka, bu mesele bu değil. Mesele bu değil. Yiyorsun yedir, içiyorsun içir, giyiyorsun giydir. Bak demiş, dürüş kazan ye yedir, bir gün ele geçir. Felsefe bu. Müslüman Türk'ün dünya düsturu budur. Dürüst kazan ye yedir, bir gün ele geçir.
Öyle hocam. Yani dünyayı ve hayatı verenin rızasını, memnuniyetini, hoşnutluğunu gözeterek imar, inşa ve ihya etmekten ibaret. Evet. Bizim bütün ecdadımızın derdi davası bu olmuş. Evet. Osman Gazi boşuna mı ölmüş? Oğlu Orhan Gazi, oğlum Orhan, bizim gayemiz kuru bir cihangirlik davası değildir. Tabii. Bizim davamız kuru bir cihangirlik davası değildir. İlahi kelimetullah davası.
İşte bu davası ne yapıyor hocam? Bir yeri fethedince ilk önce oraya bir cami yapıyorlar.
Gönülleri fethediyorlar.
Medrese yapıyorlar. Aşevleri yapıyorlar. Çarşılar, pazarlar kuruyorlar. Bakın. Yani önce medreseleri, camiyi kuruyorlar. Etrafına aşevleri yapıyorlar. Ve hemen çeşmeler yapıyorlar. Ondan sonra da çarşılar, pazarlar, sokaklar kuruyorlar. Yani dünya ahiret dengesi. Gidin Bosna'ya,
ya,
Üsküp'e.
Tabii.
Mesela Bursa'ya gidin, Üsküp'e gidin, Bosna'ya gidin. Efendim işte Kütahya'ya gidin, Amasya'ya gidin. Hep aynı model vardır. Caminin etrafında çarşılar, pazarlar. Yani Bedestan dünya dengesi de vardır.
Tabii.
Ahiret dengesi de vardır.
Kesinlikle.
Biz dengeyi kuruyoruz. Şu anda devasa konutlar yapıyoruz. Uydu kentleri kuruyoruz. Orada bir tane cami yok. Bir tane okul yok. Tamam mı? Yapıyoruz. Orada yani sade dünya imaretini yapıyoruz. Osmanlı bunu yapmış mı? Yapmış çarşılar. Devasa. Şimdi öyle şehirler kuruyorlar ki hocam. Geçen gördük öyle uydu kentler ki AVM'si içinde şehrin. Yani o sitenin içinde AVM var ya. İnsanlar dışarı çık orada diyorlar. Bak şimdi dünya dengesi o kadar baskın olmuş ki ahiret yok olmuş gitmiş. İşte Yunus Emre bunu yapmayın diyor.
Yapmayın diyor.
Yapmayın.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldiğimiz şu dakikalarda dileğimiz, duamız tıpkı yayının başında işte sözlerimize başlarken Muhammed bin Münkedir Kuddüs'tesi ruhun bu dünyada lezzet namına ne kaldı sualine verdiği cevapta olduğu gibi ruhumuz için gerçek lezzetlerin ve saadetlerin dostlarımızın ihtiyaçlarını gidermek, insanların, kardeşlerimizin kalplerine sevinç yerleştirmek ve mahzun bir kardeşimizin gamını gidermekte arayacağımız günler, ya, zamanlar olsun bizim için.
İnşallah,
gerçek
inşallah.
Lezzet arama zamanları. Çünkü ne kaldı suali çok
i̇şte
çok
evet.
Önemli
ne
bir
kaldı?
Soru.
İşte evet. Yani bugünlerde çok güzel bir video dönüyor. Bir tane işte şey penguvenin tek başına yolculuğu.
Evet.
Orada soruyor. But why diyor en son. Fakat niçin? Çok güzel bir sorudur. But why? Bu niçin buraya doğru gidiyor? Herkes bu soruyu sorsun. Ben lezzet olarak ne gönderiyorum? Ne kalacak bana? Evet. O soruyu sorması lazım.
Saygılar tam olarak sunuyorum. Öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Peki efendim. Erkam Radyo'da aziz dinleyiciler. Dursun Ali Tökel hocamızla beraber Bir Söz Ola programının daha burada sonuna gelmiş oluyoruz. İnşallah bu programdan geriye gönüllerinize bir nebze olsun huzur ve sürur verecek hakikatli sözler kalmıştır. Gerçekten eğer infak bir başkasını sevindirmekle huzur bulmaksa bizim de payımıza düşen daim huzur olsun diyor. Bu duygu ve düşüncelerle programımızı noktalıyoruz. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.